Ayrım 15.
Sayfa 254. 3. Dış görünüşleri yüzünden insanlardan korkmamalıyız. Bizi ilk kez gören insanlar bizi gözlerine en çok batan ve uyandırdığımız izlenimi tamamen belirleyen tek bir özelliğimizden ibaret sanırlar. Yani en nazik, en aklı başında bir adam bile eğer kocaman bir bıyığı varsa, yalnızca bıyığından yola çıkılarak asker gibi kolay öfkelenen ve genellikle saldırgan biri gibi değerlendirilir ve çevresinden de böyle davranışlar görür. 4. Nietzsche zorluk yaşamanın iyi bir şey olduğunu düşünmemişti her zaman. İlk felsefi görüşlerini 21 yaşında Leipzig Üniversitesi'nde öğrenciyken keşfettiği bir filozofa borçluydu. 1865 yılının sonbaharında Blumengasse'deki bir sahafta yazarı 5 yıl önce Frankfurt'un 300 kilometre batısındaki bir apartman dairesinde ölmüş olan İrade ve Tasarım olarak Dünya adlı yapıt rastlantı eseri eline geçmişti. Daha önce hiç görmediğim bu kitabı, Schopenhauer'ın kitabını, elime alıp sayfalarını çevirmeye başladım. Hangi iblis kulağıma bu kitabı al eve götür diye fısıldadı bilmiyorum. Her neyse koşup bilmediğim bir kitabı satın almak hiç adetim olmadığı halde onu satın alıp eve götürdüm. Eve varınca yeni bulduğum bu hazineyi keşfetmek üzere kendimi kanepeye attım ve bıraktım bu dinamik, bu dahiyane yapıt içime işlesin. Kitabın her satırından vazgeçişin, reddedişin, teslimiyetin sesleri yükseliyordu. Yaşlı filozof, genç filozofun yaşamını değiştirmişti. Schopenhauer'a göre felsefi bilgeliğin özü Aristoteles'in Nikomakos'a Ahlak adlı yapıtında söylediği bir sözde yatıyordu. Sağduyulu insan zevkten değil, acıdan uzak durmaya çalışır. Mutluluğu arayan insanın öncelikle tam anlamıyla mutlu olmanın imkansızlığını kavraması ve mutluluğu ararken her zaman karşılaşılan sıkıntı ve sorunlardan kendini uzak tutmaya çalışması gerekiyordu. Hayatın sunduğu hoş ve güzel şeyleri ele geçirmeyi değil, onun sayısız uğursuzluklarından mümkün olduğunca uzak kalmayı amaç edinmeliyiz. En şanslı insan hayatını bedensel ya da zihinsel hiçbir acı çekmeksizin yaşamış insandır. Nietzsche, Naumburg'daki dul annesine ve 19 yaşındaki kız kardeşinden yazdığı bir sonraki mektupta, her zamanki gibi neler yiyip içtiğinden, çalışmaların nasıl gittiğinden söz etmek yerine, bu yeni vazgeçiş ve teslimiyet felsefesinin özetini veriyordu. Biliyoruz ki yaşam acılarla dolu, hayatı keyifle yaşamaya çalıştıkça onun kölesi oluyoruz. Öyleyse hayatın hoş yanlarını bir kenara bırakıp kendimizi perhize çekmeliyiz. Bu görüşler filozofun annesine garip gelmişti. Kadın oğlunun mektubuna bir yanıt yazarak bu türden görüşler bildiren bu türden yazılardansa haberlerle dolu doğru dürüst bir mektupları yayılayacağını bildirmiş, oğluna yüreğini Tanrı'ya açmasını ve iyi beslenmesini öğütlemişti. Ancak Schopenhauer'ın filozof üzerindeki etkisi azalmadı. Nietzsche artık temkinli yaşıyordu. Seks ise bireyin yanılgıları başlığı altına topladığı yanılgılar listesinin en başında yer alıyordu. Nietzsche, Naumburg'da askerlik görevini yaparken Schopenhauer'ın bir fotoğrafını masasının üzerine yerleştirmişti. Ne zaman sıkıntıya düşse Schopenhauer yardım et bana diye yakarıyordu. 24 yaşında Basel Üniversitesi'nde klasik edebiyat dersleri vermeye başladıktan sonra Nietzsche, bu Frankfurtlu karamsar dahi filozofa duydukları ortak hayranlık nedeniyle Richard ve Cosima Wagner ile çok yakınlaştı. 5. 10 yılı aşkın bir süre devam eden bu bağlılıktan sonra 1876 yılının sonbaharında Nietzsche İtalya'yı ziyarete gitti. Döndüğünde görüşlerinde köklü değişiklikler olmuştu. Filozof orta yaşlı bir sanatsever olan Maldiva von Meysenburg'un daveti üzerine kadının bir grup arkadaşıyla birlikte birkaç ay kalacağı Napoli Körfezi kıyısında Sorrento'daki villaya gitmeyi kabul etmişti. Onu hiç bu kadar canlı görmemiştim, çok neşelenmişti, kahkahalarla gülüyordu diye anlatıyor Maldiva. Filozofun Sorrento'nun dışında ağaçlarla dolu bir sokakta bulunan Rubinacci villasına gelişinden söz ederken. Villa körfeze bakıyor, salondan Vezüv Dağı görülüyordu. Ön tarafta incir, portakal, selvi ağaçlarıyla dolu, asma dallarıyla bezeli küçük bir bahçe denize uzanıyordu. Evdeki konuklar yüzmeye gidiyor, Pompei'yi, Vezüv'ü, Capri Adası'nı ve harabeleri ziyaret ediyorlardı. Yemeklerde zeytinyağıyla yapılmış hafif yemekler yiyor, akşamları salonda bir araya gelerek kitaplar okuyorlardı. Jacob Burckhardt'ın Yunan uygarlığı üzerine dersleri, Montaigne, La Rochefoucauld, Vauvenargues, La Bruyère, Stendhal, Goethe'nin Korintli Gelin adlı balladı ve Öz Evlat adlı oyunu, Herodotus, Tucidides ve Platon'un yasaları okudukları arasındaydı. Gerçi Nietzsche belki Montan'ın zevksizlik konusundaki itiraflarını okuduktan sonra iyiden iyiye Platon'dan soğumuştu. Platon'un diyalogları diyalektiğin inanılmaz derecede kendinden emin ve çocukça dile getirilmiş bu hali ancak iyi Fransız yazarlardan hiçbirini okumamış kişilerin zihinlerini harekete geçirebilir. Platon insanı sıkıyor. Filozof Akdeniz sularında yüzdükçe tereyağı yerine zeytinyağı ile pişirilmiş yemekleri yedikçe sıcak havayı soluyup Montan ve Stendhal okudukça bu küçük şeyler alınan besinler, yaşanılan yer, iklim, eğlence, bencilce yapılan şeylerin tümü aslında şu zamana kadar önemli olduğu düşünülen bütün her şeyden çok ama çok daha önemli. Acı ve zevkler ile ilgili felsefi görüşleri, dolayısıyla zorluklar konusuna yaklaşımı da değişti. 1876 yılının Ekim ayında Napoli körfezine batmakta olan güneşi seyrederken içi birdenbire varoluşa ilişkin ve Schopenhauer'cı görüşleriyle hayli ters düşen bir inançla doldu. O anda daha genç yaşında ihtiyar bir adam olduğunu hissetmişti. Yaşamının son anlarında bu yeni inanca tutunup kurtuluşu bulduğu için gözyaşı döktü. 6. 1876 yılının sonlarına doğru yazdığı bir mektupla Cosima Wagner'e önceki fikirlerinden döndüğünü açıkça bildiriyordu. Bir itirafta bulunursam şaşırır mısın? İçimde yavaş yavaş büyüyen ancak birdenbire bilincine vardığım bir şeyden söz etsem. Schopenhauer'ın öğretisine karşıyım desem, evet onun bütün genel görüşlerine temelden karşıyım. Bu görüşlerden biri de mutluluğu yakalamak bir yanılsamadan ibaret olduğu için bilge kişinin zevklerin peşinden koşmak yerine sessizce Schopenhauer'ın deyişiyle yanmaz duvarlarla çevrili küçük bir odada yaşayıp kendini acılardan sakınması gerektiği yönündeydi. Artık bu türden öneriler Nietzsche'ye korkakça ve gerçek dışı geliyordu. Ona göre bu önerilere uygun davranmak sapkınlıktı. Birkaç yıl sonra kullanacağı benzetmeli söyleyişle ifade etmek gerekirse, ürkek bir ceylan gibi ormanlarda saklanarak yaşamaya çalışmaktı. Mutluluğa ulaşmanın, yaşamdan tatmin olmanın yolu acıdan sakınmak değil, acıyı doğal bir şey, iyi olana erişmek için çabalarken karşımıza mutlaka çıkacak bir basamak olarak görmekti. 7. Yemekler ve hava dışında filozofun görüşünü değiştirmesini sağlayan bir başka şey de gerçekten mutlu yaşamlar sürmüş oldukları anlaşılan, Nietzsche terimleri içinde en çok tartışılanı kullanacak olursak, rahatlıkla üst insan diye niteleyebileceğimiz birkaç tarihsel kişilikti. Bu sözcüğün bu kadar tartışılmasının ve saptırılmasının asıl nedeni Nietzsche'nin kendi felsefesi değil, kız kardeşi Elizabeth'in sonraları nasyonel sosyalizme duymaya başladığı ilgi, kız kardeşi Hitler'in elini sıkmadan çok önce Nietzsche onun kinci Yahudi düşmanı bir kaz olduğuna kanaat getirmişti. İle Nietzsche yapıtlarını İngilizce'ye çeviren ilk çevirmenlerin bu sözcüğün İngilizce karşılığı olarak efsanevi bir çizgi roman kahramanının adını kullanmalarıydı. Tabii Nietzsche'nin üst insan kavramının ne uçan kahramanlarla ne de faşistlerle bir ilgisi vardı. Onun üst insan diye nitelediği kişilerin kimler olduğuna ilişkin bilgiyi annesiyle kız kardeşine yazdığı bir mektupta buluyoruz. Gerçekten de çevremde yaşayanlardan hiçbiri beni pek fazla ilgilendirmiyor. Benim sevdiğim insanlar çok, çok uzun zaman önce bu dünyadan ayrılmış. Örneğin Papaz Galliani, Henry Bale, Montaigne. Filozof bu listeye Johann Wolfgang von Goethe'nin de adını ekleyebilirdi. Bu dört ad belki de Nietzsche'nin olgunluk çağında mutlu bir yaşamdan ne anladığını kavramamıza yarayabilecek birer ipucu olarak değerlendirilebilir. Filozofun bu insanlarla pek çok ortak yönü vardı. Hepsi de meraklı, sanat alanında yetenekli ve cinsel açıdan kuvvetliydi. Bazı karanlık tarafları olmasına karşın kahkahalarla gülebiliyorlardı. Hatta çoğu dans bile ediyordu. İnsanın içini ısıtan güneş ışığı, açık ve temiz hava, güneye özgü bitkiler, denizin soluk alıp verişi, et, meyve ve yumurta yenilerek geçiştirilen yemekler, hepsi de bunlara düşkündü. Birkaçının espri anlayışı Nietzsche'ninkine hayli benziyordu. İdam sehpasına çıkmak üzere olan bir insanınki gibi derin bir karamsarlıktan doğan ama içten ve garip bir kahkahayla gülerlerdi onlarda. Yaşamın onlara sunduğu bütün olasılıklara kucak açmış, sonunda da Nietzsche'nin yaşam dediği şeye sahip olmuşlardı. Yaşam demek cesaret, hırs, onur, güçlü bir kişilik, espri anlayışı ve bağımsızlık demekti. Doğal olarak bu kişilerde sofuluktan, herkesçe kabul gören davranış ve yaşam biçimlerine körü körüne bağlılıktan, öfkeden, mızmızlıktan eser yoktu. Dünya meseleleriyle de ilgiliydiler. Montan iki dönem boyunca Bordeaux'un belediye başkanlığını yapmış, at sırtında Avrupa'yı baştan başa dolaşmıştı. Papaz Galliani Paris'teki Büyükelçilik'teki genel sekreterdi. Ayrıca para rezervleri ve tahıl dağılımı ile ilgili kitaplar yazmıştı. Voltaire bu kitapları överek bunların Molière'in kıvrak zekasıyla Platon'un derin zekasını bir araya getiren yapıtlar olduğunu söylemişti. Goethe Weimar Mahkemesi'ne memur olarak 10 yıl çalışmış, tarım, sanayi ve düşük maaşlarla ilgili reform önerileri sunmuş, diplomatik görevler üstlenmiş ve iki kez de Napolyon'un huzuruna kabul edilmişti. 1787 yılında İtalya'ya gittiğinde tapınak harabelerini ziyaret etmiş, Vezüv Dağı'na 3 kez tırmanmış, üstelik kraterin ağzına volkanik taş ve kül örnekleri toplayacak kadar yaklaşmıştı. Nietzsche onun muhteşem olduğunu söylüyordu. Filozofun önünde saygıyla eğildiği son Alman Goethe'ydi. Günlük yaşam etkinliklerinden faydalanmasını bildi. Kendini yaşamdan uzaklaştırmadı, tam tersine yaşamın içinde yer aldı. Mümkün olduğu kadar fazla sorumluluk üstlendi. Asıl istediği bütünlüktü, aklın, şehvetin, duyguların, iradenin birbirinden kopuk olmaması gerekiyordu. Stendhal, Napolyon ordularıyla birlikte Avrupa'yı baştan başa dolaşmış, Pompei harabelerini 7 kez ziyaret etmiş, özellikle de dolunaylı bir gecenin sabahında saat 5'te Pont du Gard'ın ne güzel olduğunu övgü dolu sözlerle ifade etmişti. Roma'daki Kolosyum bile beni bu kadar derinden etkilemedi. Nietzsche'nin kahramanları da defalarca aşık olmuşlardı. Dünyayı döndüren çiftleşmeye duyulan arzudur diyordu Montaigne. Goethe 74 yaşındayken Marienbad'da yaptığı tatil sırasında 19 yaşındaki güzel Ulrike von Levetzow'a aşık olmuş, onu defalarca çay içmeye ve yürüyüşlere davet etmiş, sonunda kıza evlenme teklif etmiş ve tabii reddedilmişti. Werther'i okumuş ve çok sevmiş olan Stendhal da en az Goethe kadar tutkuluydu. Günlükleri yıllar boyunca hangi kadınları nasıl fethettiğine ilişkin ayrıntılarla doluydu. 24 yaşında Napolyon'un ordularında görev yaparken Almanya'ya gitmiş, orada bir pansiyoncunun kızını yatağına almış, sonra da günlüğüne gururla şu cümleleri yazmıştı. Daha önce hiçbir Alman kadınının orgazm olduktan sonra bitmiş, tükenmiş bir halde yığılıp kaldığına tanık olmamıştım. Başta korkuyordu ama ben onu okşamalarımla rahatlattım. Son olarak da bütün bu adamlar sanatçıydılar. Sanat insana yaşama arzusu verir diyordu Nietzsche. Herhalde denemeler, düşsel Sokrates, Roma ağıtları ve aşk üzerine adlı yapıtları bitirdiklerinde inanılmaz derecede mutlu olmuşlardı. 8. İşte bütün bunlar Nietzsche'nin yazdıklarından çıkardığımız kadarıyla insanın mutlu bir yaşam sürmek için gereksinim duyduğu şeylerden bazılarıydı. Ancak Nietzsche önemli bir ayrıntıyı eklemeden geçmiyordu. Zaman zaman sefalet yaşamadan böyle bir mutluluğa ermek mümkün değildi. Keyif ile keyifsizliğin birbirinden asla ayrılmaz şeyler olduğunu düşünelim. Öyle ki insan birinin ne kadarına sahip olmak isterse ötekinin de ancak o kadarına sahip olacak. Seçim sizin. Mümkün olduğu kadar az keyifsizlik, kısacası acısız bir yaşam mı, yoksa o ana kadar hiç tadılmamış zevkleri tatmanın, keyifleri yaşamanın bedelini ödemeyi göze alarak mümkün olduğu kadar çok keyifsizlik mi? Eğer ilk seçeneği yeğler ve acılarınızı azaltmayı hatta yok etmeyi isterseniz, o zaman keyif alma kapasiteniz de azalacak hatta yok olacak. Bize en çok mutluluk veren şeyler büyük acılardan ayrı düşünülemiyor. En büyük keyiflerimizin kaynağında garip bir biçimde bize en çok acı veren şeyler bulunuyordu. En hayranlık uyandırıcı, en verimli insanların, halkların yaşamlarını inceleyin ve kendinize sorun. Büyüyüp heybetle göğe uzanan bir ağaç kötü hava koşullarına, fırtınalara boyun eğmiş midir? Talihsizlik ve dışlanma, hatta bazı durumlarda nefret, kıskançlık, inatçılık, sertlik, tamah ve şiddet arzu edilen şeyler değil midir? Bunlar yaşanmazsa hiçbir büyük gelişme olmaz, hatta hiçbir erdem oluşamaz. 9. Neden? Çünkü hiç kimse deneyimler yaşamadan büyük sanat yapıtları yaratamaz. Birdenbire iyi bir mevkiye gelemez, ilk denemesinde harika bir aşık olamaz. İlk başarısızlığımızla sonra elde edeceğimiz başarılar arasında geçen süre zarfında, bir gün olmak istediğimiz insanıyla o anda olduğumuz kişi arasındaki boşluk kapanana kadar mutlaka acılarla, huzursuzluklarla yüz yüze gelir, kıskançlık duyar, aşağılanırız. Acı çekeriz çünkü mutluluğumuz için gerekli olan şeyleri bir anda doğru oranlarda bir araya getirip harmanlayamayız. Nietzsche yaşamda mutluluğun ya kolayca elde edilebileceği ya da hiç ele geçirilemeyeceği yolundaki inanca tamamen karşıydı. Bu inanç yaşamımızı mahvedebilirdi çünkü bu inanç yüzünden çocukça davranıp zorluklarla savaşmaktan kaçabilirdik. Oysa bu türden vahşi bir savaş için hazırlıklı olmuş olsak ki bu vahşi savaş değerli olan her şeyi elde etmek için bir ön koşuldu, belki bu zorlukların üstesinden gelebilirdik. Denemeleri Montaigne'in aklından öylece mükemmel bir biçimde çıkıp üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın kağıda döküldüğünü sanabilir. Dolayısıyla bir yaşam felsefesi kaleme alma çabalarımızın daha ilk aşamasında beceriksizliğimizi kapasitesizliğimize yorup biz de böyle bir işi başarabilecek yetenek bulunmadığı sonucuna varabiliriz. Oysa böyle bir sonuca varmadan önce sözü geçen başyapıt, yani yazılanların son hali ortaya çıkmadan önce yazarın ne büyük uğraşlar verdiğini, denemeler üzerinde ne çok değişiklikler yaptığını açıkça gösteren kanıtlara bakmalıyız. Kırmızı ve Siyah, Henry Bourdelard'ın Yaşamı ve Aşk Üzerine adlı yapıtları kaleme almak kolay bir iş değildi. Stendhal sanat yaşamına birkaç kötü oyun yazarak başlamıştı. Bu oyunlardan biri göçmenlerden oluşan bir ordunun Cui Beron'a konuşlanmasını anlatıyordu. Üstelik oyunda William Pitt ve Charles James Fox gibi karakterler de mevcuttu. İkinci bir oyunu Bonaparte'ın iktidara gelişini konu alıyor, geçici olarak yönetilmekten korkan adam adını verdiği bir başka oyunu ise bir adamın yaşlılıktan bunaklığa geçişini gözler önüne seriyordu. Stendhal, şaka, gülünç ve komik gibi sözcüklerin sözlük anlamlarını araştırmak için ulusal kütüphanede haftalarca çalışmıştı ama bütün bu çabaları yazdığı oyunları daha iyi yapmaya yetmedi. Başyapıtlarını ortaya çıkarmadan önce yıllarca çalışıp çabalaması gerekti. Çoğu edebiyat yapıtının Kırmızı ve Siyah kadar iyi olmaması Nietzsche'ye göre bu yapıtların yazarlarının dehadan yoksun olduklarını değil, bir yapıt ortaya koymak için ne kadar acı çekmek gerektiği konusunda yanlış bir fikre sahip olduklarını gösteriyordu. Roman yazmak öyle zor bir işti ki. Nasıl iyi bir romancı olunur? Bunun tarifini vermek çok kolay ama bu tarifi uygulamak için kişinin bende yetenek yok derken küçümsediği o niteliklerdir onun asıl sahip olması gerekenler. İnsan bir roman yazmadan önce her biri iki sayfadan uzun olmayan yüzden fazla anlatı denemesi yapmalı, yazdıklarına en etkili biçimi verene, onları en yoğun anlamı içerecek biçimde düzenleyebilene kadar her gün bir anekdot kaleme almalı. Durup dinlenmeden insanları, kişilikleri betimlemeli. Bunlarla ilgili her türlü bilgiyi edinmeye çalışmalı. Her şeyden önce başkalarına bir şeyler anlatmalı. Başkalarının anlattıklarını dinlemeli ve söylenenlerin çevredekiler üzerine nasıl bir etki yarattığını iyice anlamak için gözlerini, kulaklarını dört açmalı. Bir manzara ressamı ya da kostüm tasarımcısı gibi durmaksızın gezip dolaşmalıdır. Son olarak kişi insanların neyi niçin yaptıkları üzerine uzun uzun düşünmeli. Onlarla ilgili hiçbir bilgi kırıntısını gözden kaçırmamalı. Bunları gece gündüz toplayıp biriktirmeyi sürdürmelidir. Bu çok yönlü alıştırma 20-30 yıl böylece sürdürülmelidir ki gösterilen bu çabaların sonunda ortaya çıkan şey dünyaya açılabilecek nitelikte bir şey olsun. Bu felsefe insan potansiyeline duyulan uç noktada bir inanç ile manevi tatmini yakalamak hepimizin yapabileceği bir şey, büyük romanlar yazmak da öyle. Uç noktada bir sağlamlığın ilk kitabımızı yazmak için acılarla dolu bir 10 yıl geçirebiliriz, garip bir bileşimiydi. Filozof bizi acının kaçınılmazlığını alıştırmak için hep dağlardan söz ediyordu. 10. Onun yazdıklarını okurken insan birkaç sayfada bir mutlaka dağlarla ilgili bir bölüme rastlıyor. Ecce Homo. Yazdıklarımın havasını solumayı bilen kişi bunun yüksek dağların havası, sert bir hava olduğunu anlar. İnsan böyle bir hava solumak için yaratılmış olmalıdır. Aksi halde soğuk algınlığına yakalanma tehlikesi büyüktür. Yükseklerde buzullar yanı başınızdadır, yalnızlık ise korkunç. Yine de her şey bu aydınlıkta nasıl da sükunetle uzanır. İnsan ne kadar da rahat soluk alır, kendini nasıl bedeninin içinde hisseder. Felsefe gönüllü olarak buzlarla kaplı dağlarda yaşamaktır. Benim felsefeden anladığım ve şimdiye kadar yaşadığım budur. Ahlakın soy kütüğü. Benim felsefemi anlamak için insan bu çağda sıklıkla rastlayabileceğimiz türden bir ruha değil, bambaşka bir ruha sahip olmalıdır. Onların yükseklerdeki o keskin zekaya, zorlu tırmanışlara, kısacası buzulların ve dağların bütün özelliklerine alışmaları gerekir. İnsanca, pek insanca. Hakikatin dağlarına tırmanırken çabalar asla boşa gitmez. Ya bugün daha yükseğe çıkarsın ya da yarın daha yükseğe çıkabilmek için güç toparlarsın. Çağa aykırı düşünceler. Şimdiye kadar bir filozofun tırmanamadığı kadar yükseğe, sisin erişemediği, bulanıklığın hüküm sürmediği nesnelerin en yalın hallerinden çıkan, uğultulu ve sert ama yine de anlaşılmaz olmaktan uzak sesin, kaçınılmaz biçimde duyulduğu doruklara tırmanıp, o saf, o buz gibi alp havasını solumak. Nietzsche hem fiziksel hem de ruhsal anlamda dağların insanıydı. 1869 yılının Nisan ayında İsviçre vatandaşlığına geçen Nietzsche, bu ülkenin çıkardığı en büyük filozof sayılabilir. Yine de filozofun pek çok İsviçre vatandaşına hiç de yabancı gelmeyen bir duyguya yenik düştüğü oluyordu. İsviçre vatandaşı olduktan bir yıl kadar sonra annesine yazdığı bir mektupla, "İsviçre vatandaşı olmak canımı sıkmaya başladı" diye yakınıyordu Nietzsche. 35 yaşında Basel Üniversitesi'ndeki işinden ayrılan filozof kışlarını Akdeniz kıyısında, daha çok Cenova ve Nice'de, yazlarını ise Alpler'de, İsviçre'nin güneydoğusundaki Engadine bölgesine yer alan, deniz seviyesinden 1800 metre yüksekte kurulmuş Sils Maria adlı küçük bir köyde geçiriyordu. St. Moritz'e birkaç kilometre uzakta olan bu köyde İtalya'dan gelen rüzgarlar, serin kuzey rüzgarlarıyla buluşup gökyüzünü laciverte boyuyordu. Nietzsche, Engadine bölgesini ilk kez 1879 yılında ziyaret etmiş ve burayı görür görmez iklimine ve coğrafi özelliklerine hayran olmuştu. İşte artık Avrupa'nın en iyi, en kudretli havasını soluyabilirim. Buranın doğası benim doğama çok uygun diye söz etmişti bu hayranlığından Paul Rey'e. Peter Gasta da şöyle yazmıştı. Burası İsviçre değil, bambaşka bir yer. En azından daha bir güney havası var. Ancak Meksika'nın en yüksek platosuna, örneğin Oaxaca'ya çıkıp Pasifik'e tepeden bakarsam, belki buradakine benzer bir şeyler bulabilirim. Ama tabii oradaki bitki örtüsü tropikal. Neyse, ben bu Sils Maria'yı kendime saklamaya niyetliyim. Filozof eski okul arkadaşı Carl von Gersdorf'a ise şunları söylemişti. Burası benim gerçek evimmiş, büyüdüğüm yermiş gibi geliyor bana. Nietzsche, Sils Maria'da çam ormanlarına ve dağlara bakan kiralık bir odada tam 7 yaz geçirdi. Şen bilim böyle buyurdu Zerdüşt, iyinin ve kötünün ötesinde, ahlakın soy kütüğü ve putların alacakaranlığı adlı yapıtlarından bazılarını burada tamamladı. Bazılarının da büyük bir bölümünü burada kaleme aldı. Filozof her gün saat 5'te kalkar öğleye kadar çalışır, sonra köyü bir gerdanlık gibi saran yüksek tepelere, yer altında oluşan basınçtan ötürü yer kabuğunu büyük bir kükremeyle delip, daha biraz önce gökyüzüne yükselmiş gibi görünen sipsivri ıssız dağlara, Korvaş, Dölemania ve Lagrev zirvelerine doğru uzun yürüyüşler yapardı. Akşamları odasına çekilir, bir iki dilim jambon, bir yumurta ve bir somun ekmek yiyip erkenden yatardı. İnsan günün en az üçte birini tutkulardan, insanlardan ve kitaplardan uzak geçirmezse nasıl düşünür olabilir? Günümüzde doğal olarak köyde bir müze bulunuyor. Birkaç frank karşılığında kitapçıkta da belirtildiği gibi Nietzsche'nin burada yaşadığı zamanki odayı birebir yansıtacak biçimde bütün sadeliğiyle yeniden döşenen odayı ziyaret edebilirsiniz.